Ayrım 13, sayfa 80. Lenny Riefenstahl, 22 Ağustos 1902, 8 Eylül 2003. Milliyeti Alman. Burcu Aslan. En önemli filmleri: İradenin Zaferi 1935, Olimpia 1938. Sözün özü: gerçeği olduğu gibi filmlere çektim, daha fazlasını değil. Dedikodu yazarı Walter Winchell'ın hakkında bir gamalı haç kadar güzel dediği Alman sinemacı, 10 yıldan uzun bir süre boyunca nasyonel sosyalizmin seksi, gülen yüzü oldu. Olağanüstü yetenekleri, büyük tutkuları olan ve çok hırslı bir yönetmendi. Başka bir dönem ve farklı tarihsel bir şartlar altında bu özellikleri onu hor görülen değil, saygı uyandıran bir şahsiyet yapabilirdi. Helena Bertra Amelie Riefenstahl, 1902 yılında Berlin'de bir işçi sınıfı banliyösünde doğdu. Gösteri dünyasına olan aşkı onu dans alanında bir kariyeri yönlendiren annesinden geçmişti. Macera filmlerinin öncü yönetmeni Alman Arnold Fanks ile tanışması dans yerine oyunculuğa meyletmesine sebep oldu. Henüz 20'li yaşlarının başında yönetmenin dağda geçen pek çok filminde rol aldı. Riefenstahl, Faltın Kanatları Altında tırmanmayı, kayak yapmayı ve kamera kullanmayı öğrendi. 1932 yılında yönetmenlik koltuğuna oturduğu ilk filmi olan The Blue Light'ta Güzel Dağ Kızı rolünü üstlendi. Filmin kusursuz Aryan fiziğini yüceltmesi Adolf Hitler'in dikkatini çekti. Hitler, Riefenstahl ile ilk tanışmasının ardından onun adını Nazizm propaganda çalışmalarını yürüteceklerin arasına ekledi ve "Bizim filmlerimizi yapacaksın" diye buyurdu. 1934 Nazi Partisi Kongresi'nin belgelemesi için hemen onu görevlendirdi ve Riefenstahl bir propaganda başyapıtı olan İradenin Zaferi'ni çekti. Dünyanın dört bir tarafından görüntü yönetmenleri ve ırkçılar tarafından halen büyük saygı duyulan bu teknik açıdan büyüleyici film, 3 yıl sonra 1936 Berlin Olimpiyatlarında yerinde çektiği ve benzer bir üstün ırk güzellemesi olan Olimpia takip etti. Filmin yayınlandığını duyurmak amacıyla Riefenstahl Amerika'da tanıtıcı bir tura çıktı. Basın ona Hitler'in sevgilisi adını taktı. Riefenstahl'ın özel hayatı ve Nazi ideallerine bağlılığı büyük tartışmaların odağı oldu. Hitler'le uzun süredir dedikodu malzemesi olan ilişkilerinde cinsel bir birliktelik yaşayıp yaşayamadıkları şüpheli olsa da Riefenstahl sağlam yapılı, dağ adamı tipli erkekleri tercih ediyordu. Führer'in yürüdüğü yolda taptığı ve bu yolun Nazi hiyerarşisinin en üst makamlarına kadar izlediği kesin. Nazi Almanyası'nın önde gelen birçok ismi onunla sevgili olmuş olsa da bunların hepsi er ya da geç eski sevgiliye dönüştü. Riefenstahl'ın birlikte olduğu erkekleri değiştirme sıklığı, onların çizmelerini değiştirme sıklığıyla aynıydı. Söylendiğine göre onu terk eden tek erkek yüzünden krize girip kendisini keserek zarar vermeye kalkmıştı. Politik duruşu söz konusu olduğunda Riefenstahl öldüğü güne kadar soykırımın elinde oyuncak olan Nazi sevgilileri tarafından işlendiği konusunda bilgisi olduğunu reddetti. Ancak ömrünün sonuna kadar utanmaz bir Yahudi aleyhtarı olarak kaldı. İlk filminin aldığı kötü eleştiriler için Yahudileri suçladı ve daha sonra Lowlands filmi için beleş figüran olarak Auschwitz'teki toplama kampına doğru ölümcül yolculuklarına çıkmış olan romanları kullandı. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Riefenstahl, galip gelen müttefik kuvvetlerince Nazi taraftarı faaliyetlerinde bulunduğu şüphesiyle 3 yıl boyunca gözaltına alındı. 1949 yılında Savaş Suçluları Mahkemesi tarafından Nazi Partisi üyesi olmakla suçlanarak 28 bin mark para cezasına çarptırıldı. Sinema çevresindeki saygınlığı uzunca bir süre yerlerde süründü. Kimse onunla çalışmak istemedi. O da Afrikalı kabilelerin ve daha sonra da su altı manzaraların fotoğraflarını çekerek kendini oyaladı. Zamanla sinema camiası arasındaki saygınlığı kısmen yeniden kavuştu. Bazı eleştirmenler onu yaşayan en iyi yönetmenler arasında gösterirken, bazı biyografi yazarları da onun Nazi patronlarının işlediği suçlardaki sorumluluğundan aklamak için fazla mesai yaptı. Mick ve Bianca Jagger gibi ünlüler, portresini çekmesi için ona koşup bu tatlı dekadanlığın tadını çıkardılar. Riefenstahl sonuna kadar kutuplaştırıcı bir figür olmaya devam etti. 101 yaşını kutladıktan sadece 2 hafta sonra 8 Eylül 2003'te öldü. Tartışmalı yönetmen hakkındaki başrolünde dedikodulara göre Judy Foster, Madonna ya da Sharon Stone'un olacağı biyografik bir filmin hala gün yüzü görmesi beklenmektedir. Resim. Riefenstahl, Nazi amblemleriyle donatılmış bir salonda ayakta duruyor. Etrafındaki Nazi subayları ona hayranlıkla bakıyor. Küçük düşürülmüş bir kadın. Riefenstahl, 1931 yılında kayak sporunun dünya çapında popülerleşmesine katkıda bulunan White Ecstasy filminde Avusturyalı kayak şampiyonu Hannes Schneider ile başrolü paylaştı. Avusturya'nın batısında karlar altında bir köy olan St. Anton'da çekilen White Ecstasy hayatlarını değiştiren bir deneyim oldu. Bir keresinde Schneider kayarken bir yamaçtan düşerek uyluk kemiğini dört yerden kırdı ve neredeyse ölüyordu. Etrafta dolaşan dedikodulara göre Riefenstahl ile arasında duygusal bir ilişki olmuş ama araları açılınca Schneider rolle arkadaşından nefret eder hale gelmişti. Çekimler sırasında Fred adlı bir St. Bernard'ın bembeyaz kar kıyafetinin üzerinden Riefenstahl'ı ısırması slalomun büyük yıldızını pek bir eğlendirmişti. Ancak Riefenstahl'ın başına gelen bu talihsiz olayla neşe bulmanın bedeli ağır oldu. 7 yıl sonra Nazi birlikleri Viyana'ya girince Schneider tutuklanarak hapse gönderildi. Daha sonra büyük çaplı protestolar sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmesine izin verildi. Schneider hayatı boyunca tutuklanmasını sorumlusu olarak gördüğü Riefenstahl'ı suçladı. Nerede kaldı Nazi yiğitliği? Hitler'e karşı duyguları ne olursa olsun, Riefenstahl'ın Nazi üst komutasından başka birine pek ihtiyacı yoktu. Joseph Goebbels'ın arkasından konuşup, onun için topal demekte ve acemici kur yapma girişimlerinden tiksinmekteydi. Sinir bozucu propaganda şefi, habersiz bir şekilde Riefenstahl'ın kapısına dayanıp, dizlerinin üstüne çöker ve kadının ayaklarına kapanarak dizginlenemez bir şehvetle kıvranırdı. Bazen de doğrudan memelerine hamle yapardı. Hubbard'ın köpükleri. Riefenstahl'ın 1932 filmi The Blue Light'ı müzikale dönüştürmek üzere Scientology kurucusu Lee Ron Hubbard ile işbirliği yapmasına ramak kalmıştı. Ki gerçekleşseydi bundan daha iyi bir eşleşme düşünülemezdi. Yıl 1960'tı. Hubbard ucuz bilim kurgu öyküleri yazarı olarak belirsizlik içinde didiniyordu. Riefenstahl ise nonoş, Nazi geçmişini göz ardı edecek bir iş ortağı arıyordu. Hubbard, Riefenstahl'e gösteri dünyasında yükselen ve aynı zamanda dünya çapında 1 milyonu aşan üyesi olan büyük bir uluslararası organizasyonun başı olarak tanıtılmıştı. Hubbard, kısa bir süre içinde Riefenstahl'i pohpohlamaya ve ona birlikte nasıl olağanüstü bir müzikal yaratacaklarını anlatan telgraflar yollamaya başladı. Blue Light'ın muhteşem hikayesiyle bir sürü Oscar kazanabiliriz diye ballandırarak anlatıyordu. Hadi beraber çalışalım. Harika, rekorlar kıran bir film olacak. Ne yazık ki Hubbard önemli Scientology işleri sebebiyle Güney Afrika'ya sürüklendi ve Blue Light projesi suya düştü. Daha sonra hayatı boyunca hayalini kurduğu film stüdyosunu açmak için Riefenstahl'i dahil etmeyi denedi ve ancak Riefenstahl günlüğüne şöyle yazdı. Hubbard'ın bu şişirilmiş projesi de sabun köpüğü gibi patlayacak. Balık hikayesi. Faşist eğilimleri için istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ancak Riefenstahl'ın cesur biri olmadığını söyleyemezsiniz. 1973 yılında 71 yaşındayken derin dalış izni alabilmek için yaşı hakkında yalan söylemişti. İlerlemiş yaşında okyanus fotoğrafçılığına yönelmişti ve Pasifik Okyanusu'nda su altı yaşamını görüntülemek istiyordu. Ancak inatçı germen, kamerasını defalarca kafasıyla dürten bir köpek balığıyla karşı karşıya kalınca, arzu ettiğinden daha fazlasını yaşamış oldu. Daha sonra bu durum hakkında kaygılanmıştım, diyerek kestirip attı. Işık, kamera, Lenny. Riefenstahl, 2000 yılında 97 yaşındayken halen tehlikeli sularda yüzmekteydi. O yıl, savaşın yıkımına uğramış olan Sudan'a bir ziyareti sırasında bindiği helikopter düştü. Enkazdan çıkarıldıktan sonra Riefenstahl, kurtarma uçağıyla bir Alman hastanesine götürülerek burada iki kırık kaburgası ve delinmiş bir akciğerle haftalarca yatarak iyileşmeyi bekledi. Fırsatçılıkta sınır tanımayan Riefenstahl, kazanın filme alınamadığına yandı. Hatta kişisel belgeselcisi Ray Müller'e mavi ekran tekniği kullanarak kazayı stüdyo ortamında yeniden canlandırmasının mümkün olup olmadığını sordu. Uzun bir ara. İki proje arasında biraz ara vermek mi? 1954 tarihli Loveland'dan sonra Riefenstahl, 2002'deki Underwater Impressionına kadar 48 yıl boyunca film çekmedi. 99 yaşında bu filmi tamamladığında tüm zamanların en yaşlı belgeselcisi oldu. Naziler uzayda. Pek çok keskin gözlü sinefilin işaret ettiği üzere George Lucas'ın Yıldız Savaşları'ndaki Luke Skywalker ve diğer kahramanların ölüm yıldızını yok ettikleri için madalya aldıkları kapanış sahnesi dahil birçok sahne kare kare Riefenstahl'ın İradenin Zaferi filminden alınmıştır. Aşırma mı? Daha çok bir saygı duruşu. Pek çok genç sinemacı gibi Lucas da sinema okurken İradenin Zaferi'ni seyretmiş ve bu filmdeki teknik ustalıklardan son derece etkilenmişti. İdeolojik temelinden değil. Ayrım 13 sonu sayfa 86.